Ayrım 25. 2. Ada. Telefonu sakın kapatma. Sokağa çık. Evin önünde yüzünü yola dön ve gözlerini kapat, dedi Tugay. Ada elindeki telefonu sıkı sıkı tutarak heyecanla indi aşağıya. Ayakkabılarını giydi, çantasını ve ceketini aldı, sokağa çıktı. Tamam, sokaktayım, dedi. Tugay, bekle bir dakika. Tamam, şimdi kapat gözlerini. Kapattın mı? Diye sorguladı. Ada, evet, dedi heyecanla. Tugay, sakın açma. Kapat, bekle öyle. Sakın açma, dedi yine. Ada gözleri kapalı öylece bekledi. Tugay'ın karşısına çıkacağını düşünerek heyecanlı. Önüne yanaşan aracın sesini duydu ama gözlerini açmadı çünkü Tugay hala sakın açma deyip duruyordu. Aracın kapısının açılma sesini duydu, bekledi. Yanına kimse gelmeyince açayım mı artık diye sordu Tugay. Aç, dedi. Önünde duran son model kırmızı BMW ve arabanın yanında dimdik duran takım elbiseli şapkalı bir adam, şoför. Ada ne olduğunu anlayamadı. Arabanın arka bölümüne yürüyüp arka koltukta oturan biri olup olmadığına baktı. Kimse yoktu. Tugay neredeydi? Telefona, neredesin aşkım, dedi Tugay. Nasıl, beğendin mi, diye sordu. Ama Ada emin olamadı. Tugay heyecanla, tepki versene, arabayı beğendin mi, diye sordu. Ada şaşkınlıkla, evet çok güzel de nasıl yani, diyebildi. Olduğunu sandığı şeye inanamıyordu. Ona araba almış olamazdı. Tugay, bu artık senin, şoförüyle birlikte, dedi. Ada bir an sevinç çığlıklarıyla zıpladı. Sonra heyecanını Tugay'la paylaşmak için kapıyı açıp arabaya bindi. Ama Tugay'ın çok işi vardı. Gönderdiği kağıtları imzalaması gerekiyordu. Evraklar bir saat içinde kendisinde olmalıydı. Bu kağıtlar onun haklarını korumak içindi. Konuşacak zamanı yoktu. Toplantıya girmeliydi. Araba adayı Şadiye'nin evine bırakırken kağıtları da şirkete getirecek, sonra onun yanına geri dönecekti. Ada Şadiye'nin albümündeki son şarkıyı bugün finalize etmeliydi. Önümüzdeki hafta albümün lansmanı vardı. Ada Tugay'ın zamanını daha fazla almamak için onu dinleyip uslu bir kız gibi kapattı telefonu. Hemen imzaladı 57 sayfalık anlaşmanın her sayfasını ve Şadiye'nin evine doğru yola koyuldu. Toplamda yaptığı 8 şarkının sonuncusunu gözden geçirecek ve akşam Tugay'ın evindeki kutlama davetine gidecekti. Çok büyük bir parti olacaktı. Ada çok mutluydu. 3. Özge. 1,5 saattir oturduğu yerde hala beklemedeydi. Kolhan burada beklemesini istemişti. Darbenin Londra'dan yayına başladığını engellemeye rağmen sosyal medyada hızla yayılan son sayının skandal fotoğrafları yüzünden insanların dergiye VPN üzerinden bağlanmaya başladığını duymuş olmalıydı. VPN, Virtual Private Network, sanal özel ağ. Bakanlardan birinin evli Sofuoğlu'nun Rus sevgilisiyle çekilmiş müstehcen fotoğraflarını görmüş olmalıydı. Dakikalar geçtikçe işin ciddiyetini daha da anlar olmuştu Özge. Bugün bu işteki son gün olmalıydı. Ayağa kalktı Özge. Daha fazla beklemeyecekti. Sekreterin yanına gidip aşağıda bir sürü yapması gereken iş olduğunu, derginin yeni sayısının bu gece baskıya gireceğini, Sadık Bey çıktığında gerekirse kendisini çağırmasını söylerken kapı açıldı. Sadık kapıda dikilmiş, eliyle ona gel diyordu. Ciddiydi. Dikleşerek içeri yürüdü Özge, birazdan maruz kalacağı baskıya hazırlanarak. İçeride bir adam olduğunu görünce şaşırdı. Siyah takım elbiseli, uzun boylu, yakışıklı denemeyecek kadar düz kafalı, çirkin denemeyecek kadar fit duruşlu biriydi. Tanıdıktı. Özge ancak iyice yaklaştığında adamı nereden tanıdığını anladı. Muhalefet Partisi'nin başkan yardımcısıydı. Politik pisliğin içinde temiz durmayı becerebilmiş biriydi. Ya da en azından iyi kamufle olmuştu. Çünkü bu pisliğin içinde hayatta kalabilenlerin sadece virüsler olduğunu biliyordu Özge. Sadık onları tanıştırırken el sıkıştılar. Umut Bey kendini tanıttıktan sonra açıkladı. Bağlar bölgesinden 3. sıradan milletvekili adaylığınız açıklanacak Özge Hanım. Hayırlı olsun. Özge ne diyeceğini bilemedi. Şok içinde adamla tekrar tokalaşırken ancak kendine gelebildiğinde iştenlikle teşekkür etti. Umut Bey Bana değil Murat Bey'e teşekkür etmek lazım dedi. Özge kendisini çocuk gibi beceriksiz hissederek Sadık'a dönmüştü ki Sadık adamla tokalaşıp onu çıkışa doğru götürdü. Geride kalan Özge ne yapması gerektiğini bilemeden öylece bekledi onlardan uzaklaşırken. Etkilenmişti. Sadık'ın kendisine bu kadar sahip çıkması hayal değildi. Aylar öncesinde konuşulan bu konu sanki geçmişte kalmış bir sohbet gibiydi. Bir daha hiç açılmamış, hiçbir detay planlanmamıştı. Milletvekili çıkarma ihtimali olan siyasi partilerin hepsi aday adaylığı başvurularında bile ücret talep ediyordu. Resmi rakamlar her parti için farklıydı. Ama kadın ya da engelliyseniz aday adaylığınızın fiyatı daha düşüktü. İşte bu sistemde meclise girenleri birer yolsuza dönüştüren. Çünkü milletvekili olabilmek için çok büyük paralar verenler, adaylıklarını garantileyenler vardı. Verdikleri paraları yatırım gibi görüp milletvekili oldukları andan itibaren yatırdıkları parayı, yani sermayelerini nasıl çıkaracaklarının, nasıl kâra geçeceklerinin peşine düşüyorlardı. Kâra geçenler bu fırsatlar ve yapazisini keşfedip daha fazla nasıl kazanabileceklerini hesaplıyorlar ve meclisin katmanlarında adım adım yükselirken bu iğrenç sistemin koruyucusu haline geliyorlardı. Halkın sütüne konan sinekler gibiydiler. Hangisinin ne sürede süte konacağı, en çok oy toplayan partinin başındaki büyük sinek tarafından karar veriliyordu. Kaybeden daima halk oluyordu. Sadık Umut Bey'i uğurladıktan sonra geri döndü toplantı odasına. İçeri girip hemen kapıyı kapattı ve güdümlenmiş adımlarla kararlı Özge'ye yürüdü. Sadık Murat Kolhan'ın adımları o kadar hızlı, hareketleri o kadar seriydi ki Özge poposunu dayadığı masadan kalkıp doğruldu. Her an her türlü harekete hazırlıklıydı. Neyse ki Sadık aynı serilikte Özge'nin hemen yanındaki sandalyeyi çekip oturdu ve kaykılıp bacak bacak üstüne attı. Beni akşam nereye yemeğe götüreceksin dedi. Güzel dişlerini sergileyen muhteşem bir gülümsemeyle. Hemen dibinde ayakta dikilen Özge'nin tetikteki ifadesine bakıp eğlenirken. 4. Deniz. İnmek üzere olan güneşin sarılığında yeni mahsulleri kamyona yüklemeye başladıklarında jandarma geldi. Deniz yorgundu. Kimlik yoklaması yaptıklarını söylediler. Deniz'i fark edip ona kim olduğunu sordular. Deniz sakince kendini tanıtırken bölgede herkesçe tanınan Mustafa abi kendisinin misafir olduğunu ekledi. Deniz'in kimliği yanında değildi ama kimlik numarası ezberindeydi. Numarayı söylerken jandarmalardan biri elindeki küçük alete girdi numarayı. Bekledi. Sonuç gelince teşekkür edip uzaklaştılar. Acaba kimi arıyorlardı? Yükleme bittiğinde tarlanın yolunu tuttu Deniz. Az da olsa işi vardı. Bir zamanlar Amerikalılara kiralanan tarlanın yanından geçerken anlatılanları hatırladı. Bu şirket daha önce ülkenin verimli arazilerinden bir kısmını 50 yıllığına çok uygun bir fiyatı kiralamış. Sonra üzerinde yetiştirdikleri patateslerden önceleri hayre, sonraları dehşet verici ölçüde verim almışlardı. İlk sene topraktan normalin tam 28 katı daha fazla verim alınmış, ikinci sene ise bir mucize gibi topraktan alınan mahsul tam 42 katına çıkmıştı. Aslında ülke tarafından sevinçle karşılanabilecek bu haberi kimse ne gazetelerde okudu ne de haberlerde dinledi. Yabancı şirketin bunu bir sır olarak tutabilmek için ciddi para harcamasıysa, saf devlet otoriteleri tarafından tarım dünyasındaki bu mucize keşfi korumak için alınan bir önlem olarak algılanmıştı belki. Üçüncü yılda aynı toprak sadece 12 kat verimli çalışmış, dördüncü yıldaysa topraktan tek bir mahsul bile alınamamıştı. O bölgede yaşayan toprak sahiplerinin topraklarının bir daha asla mahsul alınamayacak hale geldiğini anlaması 4 sene sonra olmuştu. Bölgeye yağan yağmurlar, topraktan daha fazla verim almak için yüklenen kimyasalların çevredeki diğer tarlalara yayılmasına neden olmuş ve çevre tarlalarda yetişen her türlü mahsul kışı atlatamadan heba olmuştu. Deniz olanları iyi biliyordu çünkü köylüler arasında en çok konuşulan konu buydu. Bölge halkının toprak kanseri adını verdiği bu korkunç toprak hastalığı işte böyle girmişti ülkeye. Topraktan daha fazlasını almak için umut saçan bir süper güç ülkenin girişimci, kalkındırıcı şirketi ve bu şirkete ülkeyi açan güya kalkındırıcı hükümet sayesinde. Komik olan kısmı ise yetiştirilen patatesler cips yapımında kullanılmış ve ülkenin halkına, özellikle de gençlere satılmıştı. Toprağı zehirleyip doğurganlığını yok edecek hale getiren bu kimyasalların içinde büyütülen lanetli patatesler ülkede en çok yenilen patates cipsiydi. Helikopterin tamamen gözden kaybolmasıyla Deniz'in düşünceleri de dağıldı. Az da olsa yapacak işi vardı. 5. Özge ve Sadık Murat Kolhan. Çıkılan yemeğin aklı mesajlar yüklemesini, ilişkiyi çıkılmaz bir yere getirmesini istemediğinden özellikle Özge hazırlanmadı. Gerçeklere odaklanmalıydı. Sadık Murat Kolhan savaştığı her şeyi temsil eden kurtarıcısıydı. Aklındaki çelişkinin kalbindeki heyecanı bastırmasını bekledi aynada kendine bakarken. İş çıkışına daha yarım saat vardı. İş çıkışı Sadık'ı alacak ve kendini en rahat hissettiği yere yemeğe götürecekti onu. İyi vakit geçirip geçirmediğini önemsemeyecekti. Ona borçlu değildi ki. Onunla karşı karşıya oturacağı o masa bir arenaydı. Ve rakibi bu kadar etkileyici olan bir savaşçı mutlaka kendi arenasında olmak zorundaydı. Kaybedilen her savaşın kaynağıydı çekilen yabancılık. Yabancı hissetmeyeceği bir yer seçmeliydi. Suratını yıkadı Özge, saçlarını ıslatıp geriye attı. Yanında hiçbir malzeme olmadığından eline aldığı sıvı sabunu azıcık ıslatarak geriye doğru taradı saçlarını. Sabun kuruyunca jöle gibi sertleşecekti. Odasına gidip mesai bitiminde onu aramaya karar verdi. Mesai bitimine 5 dakika kala ofis telefonu çaldı. Ahizeyi kaldırdığında Sadık Murat Kolhan'ın sesi uyandırıcıydı. ''Hazır mısın?'' diyordu hissedilen bir gülümsemeyle. Özge cevap verdi. ''Her zaman.'' Kısa bir sessizlikten sonra Özge devam etti. ''6'da kapının önünde buluşalım. İsterseniz odanızdan da alabilirim sizi. Ne de olsa benim davetlimsiniz.'' Sadık'ın nefesini duydu önce, sonra sakin sesini, beni almanı çok isterim. Söylediği her kelimeyi anlam yüklercesine konuşmuştu Sadık. Özge izin veremezdi buna. Bu tuhaf enerjiyi hafifletmek istedi ama cevap vermek için de çok geçti. Çünkü saniyeler geçmişti. Sesindeki resmiyeti bir ton daha artırarak görüşmek üzere dedi. Ve Sadık'ın kapatmasını beklemeden kapattı telefonu. Sadık'ın tek bir kelime daha etmesine izin veremezdi. Bu geceyi atlatmalıydı. Bu adamın etkisinden sıyrılmalı ve onu asla kendisine yaklaştırmamalıydı. Kapıya doğru giderken ceketini unuttuğunu fark edip geri döndü. Sonra telefonunu unuttuğunu fark etti. Sonra bilgisayarını kapatmadığını hatırladı. Onun katına çıktığında Sadık asansörün önünde bekleme koltuğunda oturmuş, onu bekliyordu. Bacak bacak üstüne atmış, oturduğu koltukta Özge'nin asansörden inişini izledi. Düz erkeksi ayakkabıları, yakaları hafif kalkık, kolları kıvrılmış beyaz gömleği, parmağını asarak omzunda taşıdığı ceketi, geriye taranarak yüzünü iyice ortaya çıkaran kısa saçları, metrelerce uzaktan bile parlayan yeşil gözleri ve o umursamaz, kuru denemeyecek kadar pembe, sempatik denemeyecek kadar keskin gülümsemesi. Başta hiçbir kadında olmayan bu hali. Ayağa kalktı, ellerini cebine sokup yanına gelmesini bekledi. Özge yanına geldiğinde onu yanağından öpecekti ama Özge durdu, mesafeyi korudu. Hazırsınız dedi ve asansöre geri döndü. Sadık bu hareketi beklemiyordu. Bir an durakladı ama sonra hemen Özge Hanım dedi diğer taraftaki asansöre ilerlerken. Arka sokağa inen Sadık'ın özel asansörüne geçtiler. Sadık parmak izini okutup bire basarken Özge sıfıra bastı. Araca gerek yok. Yemeğe ben götüreceğim sizi dedi. Aşağıya inerlerken Sadık Özge'ye, Özge ise camdan dışarı bakıyordu. Hatta bir ara tamamen Sadık'a arkasını döndü. Yere indiklerinde omzunda ceketi, hızla yürüdü Sadık'ın onu takip edeceğinden emin. Açılan duvarlardan geçtiklerinde durmadı Özge. Sadık'ın suratına dahi bakmadan onu bilgilendirirken buradan diyerek yürümeye devam etti. Şehrin her tarafında yürüyebilecek kadar güvende hissetmiyordu Sadık ama bunu nasıl açıklayabilirdi ki diye düşünürken Özge'ye. Sadık'ın yüzüne sadece kısa bir an bakıp kafasını yürüdüğü yolu çevirdi ve merak etme benim yanımda güvendesin dedi. Sadık gülümsedi çünkü tam da öyle hissediyordu. Tehlikeye en yakın olduğun yerde güvende hissetmek ne kadar tuhaftı. Sokaklarda yürüyüp gökdelenlerle doldurulmuş bölgeyi geçtiler. Gökdelenlerin arasında küçücük bahçesinde ineklerin, köpeklerin ve tavukların olduğu tuhaf evin önüne geldiler. Yürümeye devam ederken Özge, "Bu evi çok seviyorum," dedi. Sadık, "Neden?" diye sordu. Özge, "Burada arazi artık çok kıymetli ama Emine teyze inadına satmıyor," dedi. Sadık, "Tanır mısın Emine teyzeyi?" diye sordu. Özge, "İradesine hayranlık duyduğum herkesi tanırım," diye cevap verdi. Yürüyerek metroya ulaştılar. Açılış törenine katıldığı o ilk günden beri ilk defa metroya bindi Sadık Murat Kolhan. Her istediğine sahip olmanın verdiği büyüklükten kurtulmuş gibiydi. Sanki ilk defa metroya sığabilmişti. Metro tünellerde giderken Özge sokak artistleri tarafından tünellerin duvarlarına yapılan resimlerin trenin hızıyla sanki akan bir film gibi etki yaptığını gösterdi Sadık'a. İlk filmi fark edemeden kaçırmıştı Sadık ama ikinci filmi yakaladı. Şehrin altındaki küçük bir tohumun çatlayıp filize, fidana ve sonra da dev kökleri olan kocaman bir ağaca dönüşmesini ve büyüdükçe genişleyerek hapishaneye benzeyen tüm binaları yıkmasını anlatıyordu çizim. Sonunda da bir yazı vardı. Sadık'ın tamamını okuyamayıp ne olduğunu sorduğu ve Özge'nin ezbere bildiği çatlama cesareti gösteren tohumlar adına. Metrodan inip yürüyerek geceye çıktılar. Hava iyice kararmıştı. Özge ceketini giymeden bir an duraklayıp "Üşürsen sana veririm," dedi bir şövalye edasında. Ama Sadık hemen karşıladı. "Üşüyeceğim en son yerdeyim." Üstündeki ceketi çıkarıp omzuna astı Özge. Kendisine akan enerjiyi kesmek için hemen önüne döndü. Ciddiliği belli olsun diye kaşlarını çattı ve yürürken "Az kaldı. Sahile indik mi? Geldik," dedi. Caddeyi geçip yokuş aşağı inen parka daldılar. Sadık Özge'ye yaklaştıkça Özge hızlandı. Özge hızlandıkça Sadık ona yetişti. Sadık ona yetiştikçe Özge daha da hızlandı. Sahile indiklerinde sanki yarışır gibiydiler. Komikti. Özge Sadık'ın onu havada karada geçeceğini anlamış olarak durdu nefes nefese. Sadık gülümseyerek kafasını hayır anlamında salladı. Kendisini yarışılarak geçilmez olduğunu biliyordu. Özge nefes alırken elini beline koydu. Sonra ilerideki kestaneciyi göstererek "Bana kestane alır mısın?" dedi. Sadık Özge'nin kendisinden böyle bir şey isteyecek samimiyete gelmesine bir an şaşırsa da hemen kafasını evet anlamında sallayıp sanki biraz önce koşan kendisi değilmiş gibi dik, sakin adımlarla kestaneciye doğru yürüdü ve yürürken ancak anladı. Özge depar almıştı, koşuyordu. Çünkü aradaki enerjiyi silmenin tek yolu sanki rekabetti. Elinde olsa bugünü hemen geçirebilseydi, geçmişe gömebilseydi. Bu adamın yanında kendini boşlu hissetmek eziyetti. İçinde uyanan ilginin davranışına, bakışına, gülüşüne yansımasını engellemek giderek ağırlaşacaktı. Kendini hatırlattı, bu adama asla teslim olmayacaktı. Ona hiçbir borcu yoktu. Özge çok önden başlamış olsa da neredeyse aynı anda vardılar çavuşun yerine. Kapıya ilk değen Özge oldu. Kapının tokmağını tutup nefes almak için pervaza dayandı ve pervazın diğer köşesinde soluklanan Sadık'a bakıp güldü. "Kaybettin," derken. Sadık da güldü. "Hilecisin," diye karşılık verirken. Özge, "Ben sadece durumu eşitledim," dedi. Sadık bedenini tamamen Özge'ye çevirdiğinde gülmesi geçmiş, yerine sakin, anlamlı bir ifade gelmişti. İfadenin nasıl da kendisine odaklandığını gördü Özge. Görmeye dayanamayacağı bir ifadeydi bu. Kapıyı açıp şehrin en salaş ciğercisine girdi. Hemen bu umut dolu ifadeden kaçarcasına. Sadık Murat Kolhan'a hayatının şokunu ve aralarındaki farkın büyüklüğünü yaşatacağından emindi. Hayırlı işler dileyip en dipteki masaya ilerlerken sağda ben ısmarlıyorum ve param ancak buraya yetiyor dedi ama döndüğünde Sadık yanında değildi. Birbirlerini uzun süredir görmeyen iki dost gibi restoranın sahibi yaşlı çavuş amcayla sarılıyorlardı. Özge istediği şeydeki gerçekliğe inanamadan oturdu yerine. Burada olmaktan nefret edeceğini sanmıştı Sadık'ın. Ama adam sevinçle karşılanıyor, sevgiyle etrafındakilere selam veriyordu şimdi. Mutlu görünüyordu. Kendini hatırlattı Özge. Kanallardan insanlara her an yalan söyleyen, gücün yanında olmak için her şeyi feda eden biriydi o. Zaten çavuş amca gibi badireler atlatmış, iyi bir adamı sarılacak kadar tanıyıp buradaki özel yemekleri yemiş olup da bunca zenginliğine rağmen yardım bile etmemiş olması onun gerçeğini ortaya koyuyordu. Bu sempatik tavırlarıyla halkın adamıymış gibi kimi kandırıyordu? Şaşkınlıktan bir an sarkan omuzlarını hemen dikleştirdi Özge. Yerine otururken aklını topladı. Yemek yiyecek, hesabı ödeyecek ve sonra oyalanmadan evine gidecekti. Sadık yanında çavuş amcayla geldi masaya. Özge'nin suratındaki bozulma o kadar belliydi ki çavuş amca "Kızım iyi misin?" diye sorunca Özge "Karnım çok aç" diye açıkladı. Masayı donatmak üzere çavuş amca mutfağa çekildiğinde Sadık "Ne oldu? Moralin bozuk görünüyor Özge Hanım" diye sorguladı keyifle yerine otururken. Özge umursamaz kaşlarını kaldırıp "Söyledim ya karnım acıktı" dedi. Sadık biliyordu Özge'nin neye bozulduğunu. Anlayabiliyordu onu. Kendisinin yıllar önce geçtiği yerlerden Özge şimdi geçiyor ve geçilen bu yerleri sahipleniyordu. Sadık ekmeği bölüp önüne konulan mezelerden lokma alırken "Bayılırım ciğere, buradan iyisi yoktur" dedi. Özge şimdi daha da ciddileşmişti. Kollarını önünde bağlamış dümdüz bakıyordu sağda. Yüzündeki küçümseme ve rahatlama belirgindi. Sadık geriye yaslanıp lokmasını çiğnedi. Gram rahatsız olmadan, tam tersi keyiflenerek. 25 yıldır tanırım çavuş abiyi. O zamanlar küçük bir el arabasına yapardı ciğeri dedi. Sustu. Durumu kurcalamak eğlenceliydi. Özge'nin konuşmak istediğini biliyordu. Bekledi. Hani çok acıkmıştın Özge Hanım dedi. Masanın üzerindeki mezeleri işaret ederek. Özge hiddetini gülümsemeyle kamufle etmeye çalıştı. Bir sesle "Madem 25 yıldır tanıyorsunuz hem de çok seviyorsunuz, biraz yardım etseydiniz çavuş amcaya sevaba girerdiniz Sadık Bey" dedi. Burayı bilmemesine hatta aşağılayıp yabancılık çekmesine katlanabilirdi. Hatta öyle olsa hoşuna bile giderdi. Ama burayı bilen, bu lezzeti anlayan birinin umursamazlığı tiksindiriciydi. Katılmayacaktı bu oyuna. Gerekirse kavga çıkartacak ve kalkıp gidecekti. Sadık yok olmak istiyordu. Özge'nin adaletinde kaybolmak, onun iyiliğinde yeniden doğmak, onun geldiği kaynaktan gelmek, aktığı yere akmak, çatlama cesareti gösterebilmiş olmak. Omuzları düştü. Özge'nin kendisine hesap soran, hesapsız suratına, parlayan yeşil gözlerine yaklaştı. Fısıltıyla anlattı. Çavuş amcaya yardım ettim. Burayı önünde valisi bulunan bir restoran zincirine dönüştürmesini engelleyerek yardım ettim ona. Değer verdiğim bir şeyi yok etmek istiyorsan, yaratılan bu atmosferi kirletmek, bu lezzeti bozmak, o zaman parayla zehirlersin. Bense satın aldım ve hayatta kalmasını, aynen böyle var olabilmesini, kendisini koruyabilmesini sağladım. Şu an benim restoranımda yemek yiyorsun Özge Hanım, dedi. Geriye çekilip bardaklara su koyarken her şeyi bildiğini sanmayı anlarım. Toyluktur. Ama her şeyi anladığını sanmak bunu anlayamam. Çünkü salaklıktır dedi. Ve sustu. Dümdüz Özge'nin bir nefes uzaklığındaki gözlerine baktı. Birlikte olduğu yüzlerce muhteşem güzellikteki kadından sonra öğrendiği bir şey vardı. Bir kadının nasıl göründüğü değil, nasıl hissettirdiğiydi erkeği esir alan. Bu kız kendisini esir alabilecek ilk kadındı. Suyu kaldırıp Özge'ye küçük bir selam verip içti. Özge söylenenleri hazmetmek için bir an bekledi. Salak gibi hissediyordu. Onca yer arasında burayı seçmiş olması büyük hataydı. Restoranınla biraz ilgilensen fena olmaz. Tuvaletlerin durumu fena. deyip ekmekten bir lokma koparıp ağzına attı. Hissettiği bu yakınlığı kavgaya dönüştürmenin fikrinde geziniyordu düşünceleri. Yemekler gelince ekmeği elleriyle koparıp ortadaki tabaklardan yemeye başladılar. Sadık soru sorana kadar konuşmadılar. Sadık, insan kendi için doğmaz mı? Kendi için yaşaması gerekmez mi? Niye bu feda ediş? Nereden geliyor bu donkişotluk? Kendi hayatını yaşamak, mutlu olmak yerine neden bunca sıkıntının içine atmak istiyorsun kendini? Demişti. Özge düşündü. Bu gece bir sürü şeyden konuşabileceklerini hesaplamıştı ama Kolhan'ın kendisini buradan yakalamak isteyeceğini hesaplamamıştı. Cevaplamaya hazır olmadığın soruyla cevap vermek en iyi cevaptı. İnsan insan olmak için doğmaz mı? Korkmadan doğru olduğuna inandığı şeyi yapması gerekmez mi? Bunca sıkıntı varken kendi hayatını yaşayabileceğin, etrafında olan bunca adaletsizliğe rağmen mutlu olabileceğin yalanını nasıl söyleyebiliyorsun kendine? Sadık suratına oturan gülümsemeyi engelleyemedi. Kızın inatçılığı bile sevimliydi. Kimseyi etrafında dolandırmayan küçük bir kale gibiydi. İçeri girmek istiyorsanız doğru kapıya gidip niyetinizi söylemek zorundaydınız. Sadık kapıyı çalarcasına konuya girdi. Niye kadınlarla birlikte oluyorsun? Özge gülümsedi. Sadık'ın bunu bildiğine şaşırmadı. Hatta bilmese şaşardı. Ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra cevapladı. Peki ya sen? Sadık bir kahkaha patlattı. Nedeni çok ortada değil mi? Özge, ben de sana aynı şeyi söyleyebilirim diye çıkıştı diğer bir lokmayı alırken. Sadık, anlat, bilmek istiyorum dedi. Özge, neden diye sordu. Sadık, çünkü ilgimi çekiyorsun diye cevap verdi. Özge, nedeni çok ortada. Hormonlarımla savaşacak kadar evrimleşmedim henüz diye açıkladı Sadık. Ama lezbiyen değilsin diye çıkıştı. Özge, nereden biliyorsun diye kurcaladı Sadık. Hakkında her şeyi bildiğimi biliyorsun dedi. Özge meydan okurcasına kaşlarını kaldırıp bekleyince Sadık öne eğilip bir lezbiyen senin seyrettiğin pornoları seyretmez diye fısıldadı. Özge sudan bir yudum almadan önce vav diye tepki verdi. Sonra bu kadar açık olduğuna sevindim. Bu gece uyumak yok. Eve gidince kameraları nereye koyduğunuzu bulacağım diye tepki verdi hiç gülmeden. Sadık, kamera falan yok. Çok önce bir kez internet trafiğini çıkarmıştı bizim çocuklar. Oradan fark ettim dedi. Özge, fark ettin. Siteye girip filmi izleme zahmeti mi fark etmek? Senin ciddi sorunların var Sadık Murat Kolhan dedi. Sadık sadece gülümsedi, geriye yaslandı ve birkaç saniye sonra biliyorum dedi ve sustu. Özge ile birbirlerine baktılar, ta ki Özge konuşana kadar. Özge ekonomi toplantısında konuşan biri gibi düz, ifadesiz, seninle flört etmek istemiyorum dedi ve işaret parmağıyla bir onu bir kendisini göstererek Bu bende çalışmaz. Seni temin ederim. Diğer kadınlarla yaşadığın şeyleri bende bulamazsın dedi. Sadık mırıldandı. Ona eminim. Özge sustu. Ellerini yine önünde bağladı. Dikkatle baktı Sadık'a. Niye diye hesap sordu. Sinirlenmek istiyordu. Sadık ne niye diye sorguladı. Özge kaşlarını çatıp öne eğilerek tüm bu çaban zaten her şeye sahipsin dedi. Sadık her şey çok değersiz diye cevap verdi. Özge, bir şey neden değerlidir? Sen ona değer verdiğin için, sahip olduğun her şeyi değersizleştiren sensin, dedi meydan okurcasına. Sadık, bu kadar basit değil dedi gözlerini ondan ayırmadan. Özge, söylediğim şey zaten basit değil, anlayabilmem bile mucize olurdu diye iğneledi. Sadık öne eğilip sessizce sordu. Bilmek istiyorum, neden kadınlarla birlikte oluyorsun? Özge öne eğildi, önce onun gözlerine baktı ve sonra kulağına yaklaşıp ''Senin gibi erkekler yüzünden'' dedi fısıldayarak. Sonra hafifçe geri çekildi. ''Sadık, bu doğru değil. Bunu sen de biliyorsun'' dedi. Etkilenmişti ama kendinden de çok emindi. Özge, ''Sen bir koleksiyoncusun, bense bir deneyimci. Sen biriktirir, değersizleştirirsin, ben yaşayarak hakkını veririm. Sen tüketirsin, ben yüceltirim.'' dedi. Sadık mırıldandı. Sanki sana uzanıp dokunsam yok olacaksın. Özge, hayır, değersizleşeceğim sadece dedi. Sonra derin bir nefes alıp geriye yaslanırken gülerek, ayrıca seni çekici bile bulmuyorum diye itiraz etti. Sadık, bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun dedi. Yine hiç kıpırdamadan, gayet ciddiydi. Özge gülmek istedi ama gülemedi. Gülmesinin sahteliği Sadık'ın kendine dikilen gözlerin şiddetiyle kesildi. Zenginlikten gelip tanık olduğu yoklukla adalet savaşçısına dönen Özge ve yokluktan gelip tanık olduğu zenginlikle köleliğe hizmet eden Sadık, zıtlıkların dünyasında birbirlerinin gözlerinin içine baktılar, evrendeki dengeyi onaylarcasına.